家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Ocak 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız ve stüdyomuzda konuğumuz ise spor yazarı Lütfü Özel olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti acil yardım, acil servis çalışanları güvenlik açıklarından şikayetçi. Can güvenliklerinden endişe eden doktorlar hasmını öldürmek için acil servise testereyle gelenlerle bile karşılaştıklarını anlatıyor. Lise öğrencisi Emre Tyler Mason, Şişli Etfal Hastanesi'nin acil servisi önünde tanımadığı bir kişi tarafından öldürülmesi, hastanelerdeki acillerin güvenliğini yine gündeme getirdi. Durumu yerinde görmek için önceki gece İstanbul'un 4 ilçesindeki devlet hastanelerinin acil servislerini gezdik. Öncelikle hasta olan olmayan herkes acillere arama olmadan girebiliyor. Acil koridorlarında hiçbir engele maruz kalmadan dolaşabildik. Doktorların odalarına bile istediğimiz gibi girip çıktık. Günde 1600'ün üzerinde hastaya bakan bir acil servis doktoru iki taraf kavga ediyor. İki tarafın yaralıları da buraya getiriliyor. Bu kez de kavgaya burada devam ediyorlar diye yakınıyor. Başka bir doktorsa her gün bir kavgaya tanık olduklarını söylüyor demiş Milliyet Gazetesi yaptığı özel haberde. Hemen yanda hakimler vicdanının sesini dinlesin başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli vatandaşlarla devlet korumasındaki gençlerin kamu personeli atanma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berfin Özey'in yüzüne asit atan erkek arkadaşının 13 yıl ceza almasına ilişkin soruşturdum. Kanunun en yüksek oranı bu denildi. Kanundan bahsetmiyorum, ben haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorum. Kanunlara mı bakacaksın? Yargı dünyasına da sesleniyorum. Kanun maddelerine değil, vicdanınızın sesine kulak verin dedi Erdoğan. Gençlerin geç evlenmesini de çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu diye eleştirdi. gazetesinin manşeti Affet Bizi Çalıkuşu. Reşat Nuri Güntekin'in Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden Çalıkuşu'nu kaleme aldığı Tekirdağ'daki tarihi konağın yanarak kül olması, neden sahip çıkamıyoruz tartışması başlattı. Dünyada birçok ünlü yazarın, ressamın eserlerini yarattığı evler müze olarak halka açılıyor. Ülkemizde de bunun örnekleri var ancak çok yetersiz. Reşat Nuri Güntekin'in 1900'lerin başında Tekirdağ'da yaşadığı ve Çalıkuşu'nun bir bölümünü kaleme aldığı konağın başına gelenler de bu ihmalci anlayışa somut bir örnek. Aslında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yangından bir hafta önce konağı miras atölyesi olarak kamulaştırmıştı. Elektrik bağlantısı bulunmayan konaktaki yangında ciddi kundaklama şüphesi de var. Belediye yetkilileri en geç 2 yıl içinde onarıp Çalıkuşu evini ziyarete açacağız diyor. Ertuğrul Mahallesi'ndeki tarihi konak 6 Ocak Pazartesi günü saat 4'te bilinmeyen bir nedenle yandı. Tapusu 3 gün önce belediyeye geçen binanın %90'ı kül oldu diyor Hürriyet Gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti göz yaşartan dayanışma. Birlik mesajı için Türkiye'yi eski arabasıyla dolaşan şehit polis Fethi Sekin'in babasına jest. Zeki Baba'ya 0 kilometre araba hediye edildi. İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısını önleyen şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, birlik mesajı için Türkiye'yi dolaşıyordu, yolu Alanya'ya düştü. Şehit babasının eski bir arabaya bindiğini gören Alanya Kaymakamı Harputlu müthiş bir kampanya başlattı. Hayırsever vatandaşlar harekete geçti. Kısa sürede toplanan 150 bin lirayla yeni bir otomobil alındı. Kaymakam Mustafa Harputlu, kahramanımızın hakkı ödenmez diyerek yeni aracı Zeki Baba'ya hediye etti. Akşam gazetesinin manşeti Türkiye şaşırttı. Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme beklentisini düşürdü. Türkiye'ye dair rakamları sabit tuttu. Raportör Orsonye, Türkiye performansıyla şaşırttı dedi. Dünya Bankası'nın küresel ekonomik görünüm raporunda küresel büyüme 2019 için %2.6'dan %2.4'e, 2020 için %2.7'den %2.5'e çekildi. Türkiye için 2019'a ilişkin %-1 büyüme sıfıra yükseldi. 2020 tahmini %3'te tutuldu diyor Akşam gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti Hafter'e kıskaç, Putin'le ateşkes kararı telaşlandırdı diyor Türkiye gazetesi. Libya'ya asker göndererek meşru hükümete destek çıkan Türkiye, bir yandan da diplomatik kanallarla darbeci Hafter'i sıkıştırıyor. Libya'da ulusal mutabakat hükümetiyle anlaşarak Akdeniz'deki oyunları bozan Türkiye, darbeci Halife Hafter'e karşı hamle üstüne hamle yapıyor. Libya hükümetine destek için bölgeye asker gönderilmesinin emrini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Libya'daki taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Berlin sürecinin aktörlerinden olan Türkiye, Tunus, Cezayir ve Katar'ın masada olmasını istedi. Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum yönetimi Kahire'de buluştu. Türkiye karşıtı bildiriye İtalya imza atmadı. İtalya Başbakanı Hafter'den silah bırakmasını istedi. Ankara, Rumlar dışında tarafları işbirliğine davet etti. Yunanistan da Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediğini alamadı diyor Türkiye gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Zulmü bitirmek için oradayız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki hamlelerini itibarsız hale getirmek isteyenlere tepki gösterdi. Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş. Bizler ecdadımızın tarih yazdığı bu yerlerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere oradayız. Erdoğan, Türkiye'nin Irak, Suriye ve Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir diye konuştu. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Albayrak Anadolu'da." Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye için değişim başlıyor" ismiyle başlattığı reel sektör buluşmalarında 16. durak geride kaldı. Bakan Albayrak, maliye tarafında yönetim kademesindeki bürokratlar ve kamu bankalarının yöneticileriyle Türkiye'yi il il geziyor, dinliyor, varsa talepleri alıyor. Özellikle yeni dönemde katma değerli ve ihracat öncelikli üretim odaklı yeni dönem politikaları çerçevesinde reel sektörle bulundukları illerde bir araya gelen Berat Albayrak buluşmalarında maliye tarafında gelir idaresi başkanlığı ekipleri, finans tarafında ise 3 kamu bankasının genel müdürü ve yönetimleri eşlik ediyor. Bakan Albayrak toplantı yaptığı illerde ayrıca hem belediyeleri hem AK Parti teşkilatlarını hem de esnafı da ziyaret ederek tek tek hem teşkilatı hem vatandaşı dinliyor. Malatya ile başlayan toplantılarda bugüne kadar 16 il tamamlandı. Toplantılarda özellikle son finansman paketleri ve düzenlemelerle ilgili katılımcılara doğrudan bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca genel gündeme ilişkin paylaşımların ardından soru cevap kısmında katılımcılardan gelen soruları Bakan Albayrak eksiksiz cevaplıyor. Son derece etkili olan bu buluşmalarda talepler ve varsa sıkıntılar bizzat bakanla paylaşılabiliyor. Bakanın ayrılmasının ardından maliye adına toplantıda bulunan bürokratlar ve kamu bankalarının genel müdürleri, iş adamı, üretici, çiftçi, sanayici, katılımcı, herkes tek tek dinleniyor, talepleri alınıyor ve çözüm için konuların takipçisi olunuyor. Son gazetemiz bugün Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti "Gerçek katil sosyal medya. Çağımızda fiziksel şiddet yerini psikolojik baskıya bıraktı." Gün geçtikçe toplumun kılcal damarlarına kadar sızan sosyal medya mecralarında kullanılan nefret dili gençleri intihara sürüklüyor. İnternet üzerinden aşağılamalara maruz kaldığı için canına kıyan daha 20 yaşındaki Sibel Ünlü vakası gözleri siber zorbalığın yol açtığı cinayetlere çevirdi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Haftanın son iş günündeyiz. Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun. Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye temsilcisi James Jeffrey Ankara'da temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la da bir araya gelmesini bekliyoruz. James Jeffrey'nin görüşmelerde en önemli gündem maddesi güvenli bölge mutabakatı sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşanan gelişmeler, İdlib'de devam eden çatışmalar, çalışmalar, olası göç hareketinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bu arada bu ziyaret Amerika Birleşik Devletleri ile İran geriliminin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor olması nedeniyle yine bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Gündemin bir diğer önemli başlığı muhalefet partisi MHP ile ilgili 2020 stratejisini belirlemek üzere MHP kampa giriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarına seslenecek. Gündemde ekonomik gelişmeler, dış politika konuları olacak. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttifakı'nın 2020 yılında izleyeceği politika, Kanal İstanbul projesi, terörle mücadele ilgili de önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Gözler bir yandan bugün aynı zamanda Brüksel'de olacak. Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplanıyor. İran'daki gelişmeler ve İranlı komutan Süleyman'ın öldürülmesi sonrası bölgede yaşanan yansımalar gündemde olacak ve elbette terörle mücadele başlığımızda olacak. Devam eden FETÖ davaları var bildiğiniz gibi. 475 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davası ile 243 sanığın yargılandığı Jandarma Genel Komutanlığı davaları yeni celseleriyle bugün devam ediyor olacak. Ayrıntılar gün içerisinde dinleyicilerimize ulaştırılacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Demet Sağlık Geçit bugünün yoğun gündeminden bahsetti. Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de bugün görüşmeleri olacak. Yarın evet. Yunanistan'dan bir heyet geliyor. Avrupa Birliği Konsey Başkanı geliyor. Yunanistan heyeti bugün geliyor.
Bugün.
Evet, Konsey Başkanı yarın geliyor. Böyle yoğun bir trafik var Ankara'da. Nasıl değerlendirirsiniz?
Ya, diplomasi tabii çok hızlandı. Zaten hızlıydı. Ama yani hem İran'la Amerika arasında yaşanan gerilim, Süleymaniye'nin vurulması, İran'ın Amerikan üslerini vurması Irak'ta. Onun ötesinde zaten Libya ile ilgili Doğu Akdeniz'de yaşanan sıkıntılar, gerginlikler var. Diplomasi heyetleri, diplomasi çalışıyor yani hızlı bir şekilde. Herkes herkesle görüşüyor ve krizlerin daha büyümeden çözülmesi için uğraşılıyor. Ama herkes de ülkelerde kendi menfaatleri için çabalıyorlar. Şimdi James Jeffrey aslında çarşamba gelecekti. Bir iki gün ertelendi. Bugün akşamüstü gelecek. Suriye özel temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika ile olan biteni Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programlarında anlattı. Aslında biz Barış Pınarı Harekatı'yla istediğimiz noktaya ulaşıyorduk ama bir iki mutabakat imzaladık hatırlarsanız. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rusya ile mutabakat muhtırası imzalandı. Ve denildi ki bu bölgedeki PKK'lılar çıkacak, terk edecekler. Fakat öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki evet çıkmadılar. Hatta dün de işte bir saldırı meydana geldi ve 4 tane askerimiz şehit oldular. Bir güvenlik noktasındaki bombalı saldırı nedeniyle. Dolayısıyla Suriye'deki konu konuşulmaya muhtaç. Yani oradaki işler çok da iyi gitmiyor. Bir bu tarafı var. Bir de ayrıca İdlib tarafı var. İdlib'te de Rusya ve rejimin bombardımanları devam ediyor. Yaklaşık 100 bin kişi Türkiye sınırına yığılmış vaziyette şu anda. Yani orada insani dram devam ediyor. İran konusu apayrı bir konu. Irak konusu apayrı. Zaten bölgemiz karmakarışık halde. Evet. Yani kısa vadede yeniden istikrarın sağlanması çok mümkün görünmüyor. Neden? Şunun için. Artık Irak diye bir devlet yok.
Evet.
Bakmayın yani orada öyle bir işte meclis başkanı var, başbakan var, cumhurbaşkanı var ama yönetilemeyen bir devlet var. Çünkü orası Amerikalılar girdiği zaman devlet kurumlarını çökerttiler. Yani bakanlıkları ortadan kaldırdılar. Ondan sonra zaten yapıyı bambaşka bir noktaya getirdiler. Dolayısıyla 2003'ten işgalin yaşandı. 2003'ten buraya baktığınız zaman aradan geçen 17 yılda Irak tamamen yerle bir oldu. Yeniden bir devlet otoritesini tesis etmek mümkün değil. Şimdi benzer şeyler Suriye'de yaşanıyor. Suriye'de de 7-8 yıl oldu. İç savaş devam ediyor. Orada da yani Esad rejimi var ama ülkeyi yönettiği söyleniyor ama ne kadarını yönetiyor, ne oluyor? Ülkenin 10 milyon insanı zaten yurt dışına gitti neredeyse. İnsan kalmadı bölgede. 1 milyondan fazla insan da öldürüldü savaşlarda, bombardımanlarda. Dolayısıyla Suriye karmakarışık. Bir devlet olduğu söylenemez. Irak'ta zaten yok. Şimdi İran konusu da bambaşka bir noktaya dönüştü. Bu tarafa geliyorsunuz, Akdeniz'e açıldığınızda Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma bütün dengeleri sarstı. Dolayısıyla dünya inanılmaz bir kaotik bir yapıdan geçiyor. Yani Hazreti Yusuf döneminde bir şey vardır. Kur'an-ı Kerim'de de yazar. 7 yıl kıtlık, işte 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık. Gerçi biz bundan önceki 7 yılda da diplomasi anlamında bir şeylik görmedik ama önümüzdeki 8-10 yıl, belki daha uzun süre pek de ortalık yatışacakmış gibi görünmüyor.
Evet.
Ama tabii gündemi en çok meşgul eden konu İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim, evet, ve evet, yüksek
bir
tansiyon.
Bir haftadır dünyanın, evet, gündemi değişmiş vaziyette.
Yani geçen hafta, işte önceki gün tabii, salı günü yapılan açıklamalarla tansiyon düştü biraz.
Ama sanki bir mola verilmiş gibi bu gerilime öyle değerlendirmeler de yapılıyor. Hem tansiyon düştü deniliyor, hı hı, hem sonra gerilimin ne zaman yükselebileceği konusunda da değerlendirmeler var.
Ben olayın bittiği, kapandığı kanaatinde değilim. Yani Amerika Birleşik Devletleri açıkça Trump son yaptığı açıklamada niyetini aşikar etti. Dedi ki İran hiçbir zaman nükleer kapasiteye ulaşamayacak. İran bu açıklamalardan sonra şunu düşünüyor: beni kurtaracak tek şey nükleer kapasiteye ulaşmam. İran nükleer kapasiteye ulaşmak için çabalamaya devam edecek. Amerika da bunu engellemek için uğraşacak. Şimdi böyle göstermelik bir olay yaşandı. Göstermelik değil aslında, yani Süleymani'nin öldürülmesi çok büyük bir olay İran açısından. Ama olay bir şekilde tansiyonunu biraz düşürdüler. Fakat Amerikan yönetimi İran'ı sıkıştırmaya devam edecek. Nasıl yapacak bunu? Ekonomik ambargoyu daha da yükleyerek, artırarak yapacak. Ve tabii yaptığı açıklamada NATO'yu da devreye sokacağını söyledi. Şimdi NATO ülkelerinin de bölgede daha ağırlıklı olacağını görmek mümkün. İleride birkaç hafta sonra yeni bir takım ülkelerin asker gönderdiğine tanıklık edebiliriz. NATO burada nasıl olacak yani? Bir de Türkiye'nin önemi de giderek artıyor. Bölgedeki tek NATO ülkesi olarak Türkiye burada. Türkiye'nin fonksiyonu da başka bir aşamaya geçecek şimdi. Dolayısıyla Amerika'nın İran üzerindeki baskı giderek artacak. Ve seçimler var 2020'nin Kasım'ında. Trump 2020 Kasım'ına kadar bu baskıyı artırdıkça İran da buna karşılık verecektir. Bu iki mücadelenin, bu iki ülkenin mücadelesi de Irak topraklarında gerçekleşiyor. Ama beklediği neticeyi alamazsa Amerikan yönetimi İran konusunda, yani yeni bir takım saldırılar olabilir sonbahara doğru diye tahmin ediyorum ben. Eylül'de, Ekim'de filan. Amerika bu tansiyonu daha da yükseltebilir. Şimdi bir de yeni bir gelişme daha oldu. Amerikan yönetimi aslında buna ihtiyacı yok ama Doğu Akdeniz için yapacak. Güney Kıbrıs'ta da bir acil müdahale ekibi, acil müdahale üssü kuruyor. Bölge hareketliliğini sürdürüyor yani.
Evet. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gelinen nokta, Amerikan üslerinin, Irak'taki üslerin İran tarafından vurulması, füzelerle vurulması sırasında bir Ukrayna uçağı düştü.
Evet.
Önce bir teknik sebep açıklaması yapıldı. Ancak dünden itibaren gelen açıklamalar, Amerika'dan, İngiltere'den, Kanada'dan gelen açıklamalar uçağı İran'ın belki de yanlışlıkla düşürmüş olabileceği yönünde. Nasıl değerlendireceksiniz gelinen noktayı, bu açıklamaları? İran'da tabii ki reddediyor bunları.
Yani dün akşam sürpriz oldu açıklama. Saat 22 civarında Kanada Başbakanı Trudeau bir açıklama yaptı ve elimizde uçağın İran füzesi tarafından düşürüldüğüne dair ciddi kanıtlar var dedi. Amerikan Başkanı da buna işaret eden ifadeler kullandı. Çok ciddi bir iddia bu.
İngiltere Başbakanı.
İngiltere Başbakanı da kullandı. Amerikan Başkanı'nda da vardı. Yani çok ciddi bir iddia. Şimdi kara kutular İran'ın elinde. İran soruşturmayı kendisinin yapacağını açıkladı. Yani doğruysa büyük skandal. Yani Amerikan askerlerine, Amerikan üstlerine gönderilen füzeler bu uçağı vurduysa büyük bir skandal yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İran'ın bunun altında kalkması da çok zor. Bunu izah etmesi de çok zor. Çünkü uçak çok yakın bir mesafede düştü. Yani Tahran'a 30 kilometre mesafede düştü. Ve böyle bir kanıt varsa İran'ın bununla ilgili çok ciddi bir açıklama yapması lazım. Büyük bir sorumluluk altına giriyorlar. Ne bunu olabilir? Nasıl izah edecekler?
Sonrası ne olabilir? İran'ın bu işi yaptığı kesinleşirse.
Ne olabilir? Ukrayna savaş açacak hali yok herhalde. Ama büyük bir tazminat ödemek zorunda kalırlar. Ve İran'ın o ballandıra ballandıra anlattıkları, biz şöyleyiz, böyleyiz diye oluşturdukları mitin aslında bir sadece mit oldu. Yani söylenti olduğu ortaya çıkabilir. Yani İran, sivil yolcu uçağını niye vuruyorsun? Kazaya mı vuruyorsun? Kazaya mı, bu uçak nasıl vurulabiliyor? Yani çok büyük bir skandal. Daha sonrasında dediğim gibi yani büyük tazminatlar ödemesi gündeme gelebilir Ukrayna'ya. İki ülkenin bu noktada, bu konuda savaşacaklarını söylemek zor. Ama yani çok ciddi bir açmaza girer Tahran yönetimi bu konuyla alakalı olarak. Çünkü sivilleri katleden bir ülke durumuna düşüyorsun. Zaten şaibelisin Suriye'de, Irak'ta yaptıklarında. Ukrayna uçağının da bu şekilde vuruluyor olması yani açıklanabilir bu durum değil. Evet. İran'ın dediğim gibi büyük bir incelemenin ardından, netleşmesinden sonra tazminat ödemesi söz konusu olabilir. Ve bir daha oradan sivil uçuşlar gerçekleşmez. Türk Hava Yolları kapatmıştı biliyorsunuz, hava gitmedi. Dün akşam uçuşlar tekrar başladı İran'a ve Irak'a. Düşünsenize yani sivil yolcu uçağıyla gidiyorsunuz, birdenbire öyle bir risk var ki bir füze geliyor sizi vuruyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu ihtimal her zaman var. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir süreç. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bu tansiyon düşmez. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ankara'nın yürüttüğü politika itidal çağrısı yapıyor Ankara sürekli olarak. Hem Irak'la görüşüyorlar, hem İran'la görüşüyorlar, hem Amerikan yönetimiyle görüşüyorlar. Bu çağrıyı umarım başarılı olur Türkiye, evet. İran konusunda. Ama dediğim gibi bu iş bitmeyecek. Yani Kasım 2020 seçimlerine kadar İran tansiyonu yükselecek. Hatta ve hatta yani Trump eğer seçilemezse İran da böyle yapıyor. İran'ın taktiği de şu. Şimdi İran'ın zaman kazanması lazım. İran az önce dedim, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer kapasitesini yok etme amacında. İran'sa tam tersine kendisinin kurtuluş noktasını nükleer kapasiteye ulaşmada, nükleer savaş başlığı üretmede görüyor. Dolayısıyla şimdi yaşanan bu düşük tansiyona dönüşte sonra İran zaman kazanmaya çalışacak. Onlar bakacaklar şimdi. Trump tekrar seçilecek mi, seçilmeyecek mi? O zamana kadar böyle muteli dalgalı gidebilir. Ama Amerikan yönetimi bastırmaya devam edecektir. Ambargo koşullarını ağırlaştıracaktır.
Evet.
Trump seçilemezse gelecek yeni başkanın İran politikası ne olur? O zaman İran tekrar müzakere yoluna dönebilir mi? Yani karşılıklı bu satrancı izlemeye devam edeceğiz.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi bu yönde ilerliyor. Bir de Libya başlığı var. Evet. Libya meselesi var. Şimdi dün Türk Akım projesinin hayata geçmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirilmesiyle birlikte ardından yapılan toplantılarda ve yapılan açıklamalarda Libya'ya bir ateşkes çağrısı da vardı 12 Ocak itibariyle.
Evet.
Ateşkes çağrısı yapıldı. Hafter'den bu ateşkes çağrısına red açıklaması geldi. Böyle bir durumda Libya, bir iç savaş var. Siz nasıl değerlendirirsiniz hem Libya başlığını hem Doğu Akdeniz'deki son durumu?
Şimdi Türkiye açısından baktığımız zaman Libya ile yapılan anlaşma gerçekten bütün oyunları bozdu. Hiç kimse beklemiyordu böyle bir şeyi. Dün de bir açıklama yapıldı, deklarasyon yayınladılar. İtalya, Yunanistan, Mısır ve bir ülke daha var. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın kabul edilemez olduğuna dair bir deklarasyon. Ama bu bir şey ifade etmiyor. Neticede uluslararası ilişkiler noktasında Türkiye'nin imzaladığı anlaşma, meclisten de geçirdiği anlaşma geçerli bir anlaşma. Orada bir deniz sahası kazandı Türkiye. Dolayısıyla şimdi buradan yapılacak işte İsmet anlaşması imzaladılar Yunanistan'la İsrail. Bu boru hattının yapılabilmesi için de Türkiye'nin onayına ihtiyaç var. En azından görüşülmesine ihtiyaç var. Gerginlik sürüyor. Şimdi ateşkes çağrısına gelince Rusya ile Türkiye'nin ortak ateşkes çağrısı bununla sınırlı kalmadı. Dün Cezayir'den ve İtalyan Başbakanından da destek geldi. Hem Cezayir'den, İtalya'dan, Ardından Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle yapılan bu çağrı Hafter üzerinde bir baskı oluşturacak. Ama Hafter kabul etmediğini açıkladı. Onun amacı da şu, Berlin konferansı var biliyorsunuz. Bu ayın ikinci yarısında olması bekleniyor Almanya'da. Oraya gitmeden önce, oraya varmadan önce Libya'nın tek meşru hükümeti olarak kendisinin görünmesini istiyor ve bu amaçla yoğun baskısını artırıyor. Havalimanını yeniden bombaladı. Geçen hafta harp okulunu bombalamıştı. Gerilim sürüyor. Ama Türkiye oraya 40 civarında bir daha önceden gönderilen askerlerimiz var. Bu tezkere geçtikten sonra da 40 civarında askeri heyet, uzman gitti. Komutanları gönderdi. Ardından da ben hemen belki olmaz ama Türkiye'nin asker göndermeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu amaçla çıktı zaten tezkere. Orada bir dengelenme olacak. Mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bu anlaşmanın devam edebilmesi ve Türkiye'nin haklarını koruyabilmesi için mevcut Serraç yönetiminin, yani ulusal mutabakat hükümetinin ayakta kalması gerekiyor. Hı hı. Şimdi Türkiye sadece kendisi de değil, Rusya'nın, Cezayir'in ve İtalya'dan da bu şekilde çağrı geldikten sonra elini biraz daha güçlendirdi ve oraya olan desteğini arttıracaktır. Hemen bir çırpıda Serraç yönetiminin dağılmasını düşünmüyorum, dağılacağını düşünmüyorum ama orada da enteresan bir durum var. Yani Libya'da mesela 200 tane seçilmiş parlamenter var. Yani 200 tane milletvekili var. Bunlar yaklaşık 18 bin dolar falan maaş alıyorlar. Ama yani toplanıp, yani ulusal mutabakat hükümeti ya da meclisi toplanıp da bir karar alamıyor. Mesela 200 milletvekilinin yarısı toplansa ve Tobruk yönetimini, Hafter'i gayrimeşru ilan etse edebilir. Olmuyor ama. Yani milletvekillerini toplayamıyorlar, getiremiyorlar. Hı hı. Yani orada bu işler biraz böyle dağınık gidiyor. Libya'nın kendi birliği de bir sıkıntılı. Dolayısıyla Türkiye elinden geleni yapıyor. Daha fazlasını da yapacaktır önümüzdeki süreçte. Yani bu Doğu Akdeniz satrancında kazanılan bu aşama, çıkılan bu basamak geri dönülmeyecek. Türkiye bunu ileri taşıyacak. Ne pahasına olursa olsun bunu yapacak. Yani Türkiye'nin muhalefetin girişimlerinde de şöyle bir ifade var. CHP bunu eleştiriyor, Türk askerinin oraya gönderilmesini, ama bir taraftan da şunu söylediler. Barış gücü gitsin dediler mesela. Libya'ya barış gücü gitsin. Libya'ya barış gücü gitsin demesinin arkasında CHP'nin şu var. Aslında yapılan iş doğru. Ama Türk askeri taraf olmasın diyor. Fakat mevcut koşullar altında işte görüyorsunuz, yani Birleşmiş Milletler nezdinde bir uzlaşı sağlanamıyor. Oraya barış gücü gitmesini Türkiye de ister. Ama olmuyor bu. Dolayısıyla olmayan şeyi oldurmak için Türkiye kendi askerini gönderiyor. Hem orada elini güçlendiriyor hem de çatışmaya girmeyecek. Bu asker bir dengeleme mekanizması görecek. Bir de şu var. Eğer burada Türkiye istediğini alırsa, Libya şu anda aynı Irak gibi bütün güvenlik kurumları, devlet idaresi dağılmış bir ülke. Yani Serraç yönetimi hem başbakan, hem meclis başkanı, hem Milli Savunma Bakanı, hem bütün görevleri tek başına götürüyor. Türkiye askeri ve güvenlik altyapısını kurmasında Libya'ya da yardımcı olacak bu noktada. Belki orada kalıcı hale gelecek. Belki değil, yani Türkiye'nin zaten asker gönderip de çıktığı bir yer görmedim ben bugüne kadar. Çıkılmaz da zaten, böyle bir şey de yok. Dolayısıyla bu satrançları, bu satranç hamlelerini önümüzdeki süreçte izlemeye devam edeceğiz Arzu Hanım.
Evet, bir de Irak ziyareti var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sizin de dediğiniz gibi zor bir süreçten geçiyor Irak. Bir destek ziyareti olduğunu söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.
Orada evet, öyle bir durum var. Türkiye'nin orada da askerimiz var biliyorsunuz. Kuzey Irak bölgesinde çok sayıda üst noktamız var. Ayrıca Başika kampı var. Daha değişik yerlerde, Irak'ın iç bölgelerinde Türk askerinin bulunduğu noktalar var. Irak parlamentosu şöyle bir karar aldı geçen hafta biliyorsunuz. Yabancı askerle Amerika'nın çıkmasını istedi. Amerika tabii çıkmayacağını belirtiyor. Irak parlamentosunun kararı tek başına yeterli değil. Buna hükümetin de uygulamaya geçmesi gerekiyor. Bu noktada da bir endişe olabilir. Yani ne yapıyorsunuz? Bizimle ilgili bir sıkıntı var mı? Konusu da orada mutlaka konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Türkiye buradaki hareket tarzını Irak'ın merak ediyor. Dolayısıyla bu istişare edilmiştir. Bir de tabii o Irak'a her zaman destek veriyor Türkiye. Bu desteği de yine yineledi Sayın Dışişleri Bakanı. O noktadan bakıldığında Irak'la ilişkilerin iyi gitmesi gerekiyor. Her ne kadar yerleşik bir devlet yok desek de neticede orada bir hükümet var. Onlarla Türkiye'nin ilişkilerini sürdürmesi gerekiyor. Bu noktadan önemli bir ziyaret.
Peki, evet, gündemin maddeleri
Yunanistan'dan
bu şekilde.
Da heyet geliyor, onu da söyleyeyim.
En son onu bir,
yani bir cümle onu da söyleyeyim. Yunanistan heyeti de bugün istişareler için gelecek Ankara'ya. Çok onlar bizi çevrelemeye çalışıyorlar. Biz onların yaptığı bu harekete karşı başka bir girişimle bir yarma harekatı gerçekleştirdi Türkiye. Diplomatlar da kendi aralarında ne oluyor, ne bitiyor, bu nasıl çözülür? Bu konuda kendi ellerini görmek istiyorlar iki devletin. Bu istişare mekanizmaları zaten rutin işlemler. Gelecekler, görüşecekler ama iki ülke de kendi hedeflerinden vazgeçmeyecektir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhaba,
programımıza. Evet, sporda yaşanan gelişmeleri futbolla başlayalım. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor. Ne aşamada hazırlıklar?
Şimdi bir yandan hazırlık yapılıyor. Bir yandan da transfer çalışmaları peşinde tabii kulüpler. Ama buna bağlı olarak da bir yandan da bütün kulüplerin ekonomileri konuşuluyor. Hepsi birbiriyle doğru orantılı, zincirleme birbirine bağlı ve birbirlerini etkileyen işler elbette ki bunlar. Hazırlık şöyle, oraya giden arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ben gitmedim. Bugün çalışan gazeteciler bayramı biliyorsunuz.
Evet.
Bütün çalışan gazeteci arkadaşlarımızı kutlayalım bu arada. Ben bir günlük gazetede çalışmıyorum şu anda ama bütün gazetecilik hayatım günlük gazetelerde çalışarak geçmişti benim. Diğerleri hep yan işlerdi. Bir gazetecinin çalışma isteği çok önemli bir duygu. Bunu yaşayarak da hissettiğim için bütün iş arayan arkadaşlarımızın eninde sonunda bir işe sahip olarak istedikleri işi yapmalarına imkan bulmalarını temenni edelim burada.
Evet, güzel, biz de paylaşıyoruz bu düşünceleri.
Evet, çünkü önemli bir iş elbette ki gazetecilik işi. Meteorolojik şartların sıkıntı verdiği günler de oldu. Hani çok fazla uzun olmayacak bu kamplar. Zaten bir kısmı daha yeni gitti. Bir kısmı dönme hazırlıkları yapmaya başladılar. O psikolojik bir motivasyondur. Bir de fiziksel olarak tabii ki hazırlanmadır. Ama ikinci yarılar bütün liglerde elbette ki çok yoğun geçecek. Çok hareketli geçecek bir şampiyonluk derdinde oldukları için. Fakat bugün ben gazetelerde okudum. Ali Koç'un bir açıklaması var Fenerbahçe Kulübü'nün. Diyor ki biz şampiyon olsak bile çok gelir elde ediyorlar biliyorsunuz. Hem Türkiye'den hem Şampiyonlar Ligi'ne evet. gittiklerinde dışarıdan. Diyor ki hiçbir gelir bizim bütçemizi toparlamaya yetmeyecek. Bu mealde söylüyor ve buna bağlı olarak belki de Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olsak bile gidemeyeceğiz diyor. Tablo budur. Evet. Şimdi tabii bu tablo kolay bir tablo değil, zor bir tablo. Ama bu bugünün bir tablosu da değil, uzunca zamandan beri
tabii
konuştuğumuz
ki,
bir tablo. Şimdi önümüzdeki hafta Gençlik Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda futbolun da masaya yatırıldığı spor çalıştayı yapılacak. Ankara'da yapılacak bu. 5 gün sürecek bir gösterik. Orada bu işler masaya yatırılacak. Şimdi benim buralarda yıllardan beri tabii ki içinde ve takip ederek bütün işleri konuşuyoruz, ediyoruz. Bir şeyler var, bazı noktalar var. Örneğin spor kulüplerini ya da futbolu ilgilendiren bazı yasal düzenlemeler var. Bunların hayata geçirilerek kulüplerin yönetimlerine monte edilmesi lazım. Bu monte edilmediği sürece ya da bunlar hayata geçirmediği sürece bu tip konuları, sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Devlet Bankalar Birliği aracılığıyla bazı yapılandırma işlerine girdi. Bazı kulüpler bunun uyguluyor. Galatasaray özellikle çok radikal bir şekilde uyguluyor. Ama bütün bunların hepsi de böyle sadece deliğe yama yapıştırma gibi oluyor. Orası çok kısa bir süre sonra patlıyor. Kulüpler, kulüp yönetimleri bunu çok kötü yönetiyorlar çünkü. Bunlar kendi, hep bunu söylüyorum, kendi evlerine buzdolabı alırken 50 yere gidip, mealen tabii ki bunlar teşbihte hata olmaz diyerek söyleyelim. 50 yere gidip fiyat alırlar ama kulüp yönetiminde oldukları zaman sanki hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi paranın saçılmasına olanak tanırlar, izin verirler ya da harcarlar. Çünkü bunun popülaritesini yaşamak daha çok işlerine gelir falan filan. Buralarda bu çalıştay bu açılardan da önemli. Hani bizim endişelerimiz, genellikle ifade ettiğimiz şeyler şudur. Çalıştaylarda, şuralarda, toplantılarda, panellerde çeşitli şeyler ortaya konur ve doğru şeylerdir bunlar. Sonrası. Hepsinin altı çizilir ama uygulama işlerinde sıkıntı yaşanıyor. Umarım burada da ben şu anda size orada nelerin konuşulacağını ve ne gibi sonuçların kaleme alınacağını söyleyebilirim. Yani çok rahat söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar 3 tane şuran bizzat içinde oldum. Pek çok da çalıştayın içinde, daha yeni bir çalıştaydan çıktım hatta, öyle söyleyeyim size. Hep nasıl işlediği konusunda bir fikrim var. Medyanın da bir fikri var. Bu işlerin içinde olan herkesin de bir fikri var. Ama bizim icraata ihtiyacımız var. Yani demek istiyorum ki kulüp başkanları dediğimiz kişiler, kulüp yöneticileri dediğimiz kişiler futbolcuyu alırken bu kulübü batırırız noktasında bir endişe duymazlarsa biz böyle daha yıllarca konuşuruz. Yıllardan beri konuştuğumuz gibi. Bunun
yani işin maddi yönü hep düşünülmeli transfer aşamasında.
Şu anda maddiyattan başka bir şey yok. Yani hiçbir kulübün, bakın bazı kulüpler hariç Sivasspor gibi örneğin. Bütçeleri birbirine artı eksisi yakın ve işlem yapabiliyorlar ama onlar o kadar dikkatli harcama yapıyorlar ki araştırıyorlar ve doğru futbolcuyu buluyorlar. Sonra o buldukları futbolcuyu büyük paralar vererek satın almaya çalışıyorlar. Böyle bir düzen var, böyle bir süreç var. Bu sağlıklı bir süreç değil elbette. Ve futbolu şu anda biz futbolun kendi doğasını konuşmaktan valla bayağı uzağız yani. Öyle böyle değil. Ama bütün bunlara sebep olan unsur elbette ki ekonomi. Fakat taraftar dediğimiz kesim de işte kim kimi alacak, kim neyi alacak bunun derdinde. Bu da doğal bir şey. Yani. Bunda...
Tabii onunla taraftar her zaman için ilgileniyor. Bununla
vakit geçiriyor.
Öyle değil mi?
Evet. Bununla vakit geçiriyor.
Peki. Bunun dışında haftaya başlayacak anladığımız kadarıyla.
Haftaya evet başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Türkiye arada sırada kar yağıyor, yağmur yağıyor falan ama genellikle havaların da çok iyi gittiği bir süreç. Ben böyle bir Ocak ayı ve Aralık ayı hatırlamıyorum uzunca bir süreden beri. Yani bu da uygun bir ortam olacağı için güzel güzel oynasınlar diyelim.
Bir daha bir şey gelmezse soğuk hava dalgası.
Ha neyse gelir mutlaka da daha Şubat'ı var vesaire. Bir de şunu da ilave edeyim, sonra sözünüzü kestim gibi oldu. Hakem semineri de vardı Antalya'da. Hakemler ikinci yarıya hazırlıklarını yapıyorlar vesaire. Orada Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı da bir konuşma vardı. Nihat Özdemir'in hakemlere saha içerisinde kendinize saygı gösterilmesini engelleyecek hareketlere kesinlikle izin vermeyin dedi. Bunun altını özellikle çiziyorum da biraz önce ekonomiyle ilgili söylediğim şeyler hakemler için de bu açıdan benim çok dikkatimi çeken, her şeyde bütün seminerlere gitmiş bir gazeteciyim ben. Bu sene gitmedik. Bu her seminerde bunun altı özellikle net biçimde çizilir. Ama saha içerisinde futbolcuların size saygısız davranmalarına izin vermeyin ve kartla cezalandırın diye. Bugüne kadar uygulayabildiklerini görmedim ben.
Neden? Neden?
Şöyle söyleyeyim. Bu soru var ya. Şimdi burada beni 3 saat konuşturur.
Ama bizim 5-6 dakikamız var.
Bu çok derin bir mevzu.
Evet.
Ama ağırlıklı olarak bu kamuoyunun genellikle hakemlerden şikayet ettiği şey neyse cevabı odur. O da nedir? Çok kısa açarak söyleyeyim. Hakemler orada hesap yapıyordur. Yani kulüple ilişkileri, federasyonla ilişkileri, federasyonun kulüple ilişkileri. Orada küçük bir test çalışması yapıp test çalışmasından sonra...
Zor iş değil mi?
Ve bu test çalışmasını birkaç saniye içerisinde yapıyor yani öyle söyleyelim. özgüven eksikliğinden değil. Bu tamamen oradaki kafasından geçirdikleriyle doğru orantılı bir şey ama çok sağlıklı işler değil bunlar. Yoksa asla olmaması gereken bir şey. Dışarıda niye yapmıyorlar değil mi? Evet, yani bir yurt dışı maçına çıktıkları zaman Avrupa Kupası ya da milli takım düzeyinde süt dökmüş kedi gibi hakemin dırt ettirmeydi hemen sesini çıkartmadı arkasını dönüp gidiyorlar. Ama şeyde bizdeki karşılaşmalarda bunu yapmıyorlar ve alışkanlık haline geldi bu.
Umarız sorunlar çözülür futbol camiasında, biraz zor görünüyor galiba.
Böyle bir şey yok, gündem yok. ama en az hasarla nasıl sürdürülebilir o önemli. Fakat çok büyük paraların döndüğü çok profesyonel bir alem bu yani. Dolayısıyla herkes bazı hareketleri doğal buluyor ve normal buluyor. Onun getirdiği de bir sıkıntı var elbette.
Tartışması da bol oluyor tabii ki böyle.
Bize iş düşüyor.
Evet. Göz önü bir camianın. Şimdi biraz da voleybola geçersek. A Milli Kadın Voleybol takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B grubundaki 3. ve son maçında Belçika'yla karşılaşıyor. Nasıl gidiyor maçlar?
Bir galibiyet, bir yenilgimiz var. Bugün karşılaşmanın sonucu tabii ki bizim yola devamlar etmemeyle alakalı bir şey. Kadın voleybolundaki şeyimiz güzel aslında. Bizim sürekli bir jenerasyon değişimi yaşıyor olmamıza rağmen ama bir oturmuşluğu mutlaka çok kısa sürede yakalıyorlar. Çünkü bir yandan bir A milli takım, bir yandan da A milli takımı besleyen diğer A milli takımlarımız var. Kadın voleyboluna olan talebin de yoğun olduğunu düşündüğüm için buralarda sıkıntı yaşanmıyor. Gidebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Olimpiyatlara takım halinde bazı branşlarda katılma tabii ki önemli. Yani basketbol, voleybol şüphesiz bizim değer verdiğimiz branşlar. Şanslar açık olsun diyelim, öyle söyleyeyim.
Peki.
Kötü bir takımımız yok yani, iyi bir takımımız var.
Peki, umarız güzel sonuçlar alırlar, yolları da uzun olur. Basketbola geçersek.
Geçelim. Şimdi akşamleyin Fenerbahçe'nin Euroleague karşılaşması vardı. Baskonya ile oynadılar ve Fenerbahçe bu sezon çok kötü yaşıyor. Başlangıç bu şekilde başladı ama şimdi üst üste galibiyetleri var. Son dört karşılaşmanın üçünü kazandılar. Ve iki deplasman üst üste bu sezon ilk defa kazandılar. Bu da önemli. Takviye yaptılar yalnız. Bazı oyuncuları aldılar. Rotasyonları genişledi. Bunun getirdiği bir Obradovic'e tabii ki rahatlık elbette ki olduğunu düşünüyorum. Ve neredeyse yollanacak bir pozisyondayken şimdi playoff'a gidebiliriz noktasında bir süreci konuşmaya başladılar ki matematiğin izin verdiği her şey bütün sporlarda olur.
Gerçekten hem de kısa sürede değişiyor anladığım kadarıyla.
Şimdi bazı yoğun sakatlıklar oldu. Önemli oyuncular Veseli gibi direkt oynayan ve etkili oyuncular ve de gidenler de oldu elbette ki. Melli gibi çok etkili bir oyuncuydu o. Onun yerine gelenlerin tam olarak belki kulüple ve ülkeyle uyumu vesairesi falan biraz zaman aldı denebilir ama fakat şöyle söyleyeyim bakın bizim teknik adamlarımızla, sporcularımızla, yabancılar arasında bize konuk olarak gelen yabancılardan bahsediyorum. Farkı göstermek için bence ince bir şey bu. Şimdi 14 sayılık bir farkla yendik biz ve ben karşılaşma sonrası yapılan yorumları, değerlendirmeler her şeyi dinledim. Ve o şahane bir galibiyet psikolojik olarak yola devam anlamında çok etkileyici bir şey. Bunu kabul ediyorum fakat Obradovic dedi ki, üçlüklerle aldık maçı dedi. Yani biz dedi çok büyük 17 top kaybı yaptık dedi. Ve bunu yapmamamız gerekir dedi. Bunu başka bir karşılaşmada yapsak bizi ezip geçerler dedi. Ama üçlük isabetlerindeki Westerman çok kariyer rekoru kırmış. 7 üçlükle öyle söyleyeyim. Onlarla kazandığımız bir karşılaşma. Adam biliyor işi. Tamam mı? İşi doğru bilmek çok
yani
önemli.
Galibiyetten adını sonra öz eleştiri yapmak da öyle değil.
Bunu söylemek de çok büyük spor adamı olmak gerekiyor. Yani öyle böyle değil. Çünkü herkesin neredeyse göbek attığı bu en önemli deplasmanlardan biri ve kilit karşılaşmasıydı bu. Bunu atlattılar. Fakat Obradovic'in maçtan sonra verdiği demeç de bu. Yani ben takımı biliyorum diyor, basketbolu da biliyorum diyor. Fazla da gürültü patırtı yapmayın diyor.
Evet. Umarız güzel sonuçlar almaya devam eder takımlarımız. Eurocup Kadınlar Beşiktaş Roşvende karşılaşması var. En son onu sorayım, bitireyim sohbetimizi.
Tamam peki. Yani Avrupa Kupası haftası şeklinde bütün bu süre yılbaşını geçirdi, yeni yıl sürecini haftalarını geçirdikten sonra devam ediyor. Kulüplerimiz Bunlar aslında Angarya görüyorlar. Bunu da altını çizeyim.
Öyle mi?
Tabii tabii. Bunların hepsini masraf görüyorlar. Bakın Beşiktaş kulübünde Fikret Orman'ı ibra etmemiş kulübü. Yani en kritik durumda olan kulüplerden biriydi. Bu çok büyük gürültülere sebep olacak diye başka bir girişimizde bunu değerlendirmesini yaparız.
Peki. Maddiyat her branşta öne çıkıyor kulüplerde. Durum onu gösteriyor.
%100.
Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek programımıza üzere. Katıldığınız için spor yazarı Lütfü Özel konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Yollar kısalır,
hasetler biter.
Bir türkü el sallar uzaktan uzağa.
Bir şarkı kavuşmaları anlatır.
Bir ses dostluğu,
bir ses sevgiyi.
Bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza.
Bir el gelir, omuzunuza dokunur.
Çoğalırsınız.
Bir ses gelir, sesinizi paylaşır.
Sevinirsiniz.
Neredesiniz?
Kiminlesiniz?
Bilinmez.
Bildiğimiz,
bizimle olduğunuz.
Her nerede olursanız olun,
mutlaka bizimle olun.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Hasretle çarpan kalplerde,
umutla bakan gözlerde,
bir gün doğumunda bazen,
bazen bir gün batımında,
sevginin kavuşturduğu ellerde,
dostluğu fısıldayan dillerde.
Sesiniz, sesimiz.
Nefesiniz, nefesimiz.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek. martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleriyle Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı geçici tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara parçalı ve az bulutlu 3, İstanbul parçalı ve az bulutlu 9, İzmir az bulutlu ve açık 13, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 0'ın altında 4, Amsterdam yağmurlu 9, Atina az bulutlu 12, Bağdat sağanak yağışlı 15, Berlin yağmurlu 10, Paris parçalı bulutlu 11, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 8, Kiev karla karışık yağmurlu 4, Londra parçalı bulutlu 10, Moskova kar yağışlı 1, Lefkoşa az bulutlu 15, Madrid parçalı bulutlu 10, Mekke az bulutlu 24, New York parçalı bulutlu 11 ve Viyana parçalı bulutlu 7 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek, dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 6-10 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Washington'da hareketli bir haftayı geride bıraktık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran gerginliği gündemin ilk sırasındaydı. İran'ın Amerikan ve koalisyon askerlerine ev sahipliği yapan iki Irak üssünü füzelerle vurmasının ardından gerginlik tırmandı. İran, devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin geçen hafta Amerikan operasyonuyla öldürülmesine misilleme olarak Anbar ve Erbil'deki Irak üslerine 16 füze fırlattı. Saldırıda çadır ve otoparklarla bir helikopter isabet aldı. Amerikan Savunma Bakanlığı erken uyarı sistemi sayesinde can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı General Mark Milley bölgedeki Şii milislerden bölgede bulunan Amerikan ve koalisyon askerlerine yeni saldırılar beklediklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili açıklaması Kongre'de memnuniyetle, kamuoyunda ise temkinli karşılandı. Amerikan kamuoyunda Trump'ın "İran sakinleşmiş görünüyor" şeklindeki ifadesine sıklıkla yer verildi. Birçok kişi tarafların kaçınılmaz görülen büyük bir çatışmadan geri adım attıkları ancak esas gerginlik nedenlerinin başka krizleri doğurabileceği ve bugünkü sükunetin geçici olduğu görüşündeydi. Amerikalı uzmanlar Donald Trump'ın askeri müdahaleden ziyade yaptırımlar yoluyla İran'a misilleme yapacağı açıklamasına da temkinli yaklaşıyor. Yorumlarda hali hazırda İran'a uygulanan yaptırımların İran'ın belini büktüğü, petrol ihracatının ciddi miktarda azalmasına neden olduğu hatırlatılarak "Daha başka yaptırım kaldı mı?" sorusu yöneltiliyor ve Trump'ın yaptırım tehdidinin Tahran'da ciddiye alınmayabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra İran'la yeni bir nükleer anlaşma konusunda Avrupa'nın tam desteğini hala alamayan Trump yönetiminin yeni nükleer anlaşma için Tahran'ı masaya oturtmakta zorlanacağı belirtiliyor. Cumhuriyetçi Parti, Kasım Süleymani operasyonuna destek verirken İran'a karşı caydırıcılığın artırılması konusunda yönetimle görüş birliği içerisinde. Demokrat Parti ise gerginliğin azaltılmasına yönelik yapılan açıklamadan memnun. Ancak Kasım Süleymani suikastiyle başlayan sürecin Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini tehlikeli bir noktaya taşıdığı görüşünde. Öte yandan Temsilciler Meclisi Donald Trump'ın savaş başlatma yetkisini sınırlandıran bir tasarıyı kabul etti. Savaş yetkileri tasarısı Donald Trump'ın İran'a savaş açmadan önce Kongre'nin onayını almasını öngörüyor. George Bush döneminde 11 Eylül terör saldırılarından sonra güncellenen savaş yetkileri yasası, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na konvansiyonel silah kullanması şartıyla savaş başlatma yetkisi veriyor. Kongre'de başını demokratların çektiği bir grup vekil ve senatör ise 11 Eylül saldırılarının sıra dışı bir gelişme olduğunu ve artık bu yetkinin 11 Eylül terör saldırılarından önceki haline getirilerek başkanın savaş başlatma yetkilerinin kısıtlanmasını savunuyor. Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'da da kabul edilirse tasarı Trump'ın önüne gidecek. Ancak Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Trump yönetimi Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta İran'la geriliminin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye hazırız dedi. Mektupta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin personelini korumak için Orta Doğu'da gerekli ek çalışma yapmaya hazırlandığı da bildirildi. Trump yönetimi NATO'ya da Orta Doğu'da daha fazla aktif olması çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump bu amaçla Orta Doğu ülkelerinin NATO'ya dahil edilmesini istediğini belirtti ve bir de isim önerisinde bulundu. Orta Doğu'nun İngilizcesi Middle East'in kısaltması ME harflerini ekleyerek NATO-ME ismini önerdi. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ülkelerinin dahil edilmesiyle ittifakın mali ve askeri açıdan bölgede daha etkili olacağını düşünüyor. Zira Trump, Orta Doğu sorunlarının küresel ölçekte olduğunu belirtiyor ve tüm yükü Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtladığını ve bu yükün paylaştırılması gerektiğini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Evet, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Son derece hareketli ve gergin bir haftaydı. Hem de bütün dünyanın gündemini değiştiren bir haftaydı. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi. Nasıl değerlendirirsiniz geçtiğimiz haftayı?
Evet, aslında savaşın eşiğinden döndük diyebiliriz. Evet. Ama yani burada değerlendiriyoruz ama her şeyin altında da yine Amerika Birleşik Devletleri var. Evet. Etkin rol Amerika Birleşik Devletleri. Geçen haftaki bu olayda özellikle İran'ın işte Irak'taki ABD üslerine saldırmış olması ve sonrasında düşen Ukrayna uçağı aslında gündemi uzun bir şekilde yine meşgul edecek gibi gözüküyor. Şu anda öyle bir şey ki Arzu Hanım, İran'ın Irak'taki üsleri vurmasından çok dünya kamuoyu artık Ukrayna uçağının, evet, ve içindekilerin akıbetiyle ilgilenir hale geldi. Çünkü neden? Zaten İran'ın yapmış olduğu saldırı sonrası hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediği ortaya çıktı. Hı hı. Çünkü Tuna Şanlı'nın da söylediği gibi erken uyarı sistemiyle zaten o füzeler ateşlendiği andan itibaren askerler boşaltıcı için üstlerden, ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? Bir tane çadır ve helikopterler için ayrılmış bölge. Bir tane de helikopterimiz kayıp ama insan kaybımız yok. O zaman burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. ve eleştiriler de ortaya çıkıyor. Acaba İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında önceden buna benzer bir anlaşma mı vardı? İşte Kasım Süleyman'ın öldürülmesi sonrası bu tepkiyi dindirebilmek amacıyla böyle düşük yoğunluklu bir saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri kabul etti mi? Öyle ki bakın çok ilginç. Yani siz üstlerinize saldıracak bir devlet füze saldırısı yapacak ama Amerika Birleşik Devletleri buna karşı hiçbir şekilde tepki vermeyecek. Yani öyle bir durum ortaya çıktı.
Evet.
Sanki ödeştik. Evet. Hani biz Kasım Süleymani'yi öldürdük. Siz de bizim boş üstlerimizi vurdunuz. Böylece kamuoyunu ikna ettik diye ama bu sefer kamuoyu, dünya kamuoyu daha da farklı bir döneme geldi, seviyeye geldi. Neden? Çünkü onlar da şöyle düşünüyor. Demek ki bu ülkeler Orta Doğu'da böyle al-ver ilişkisiyle birbirleriyle anlaşarak dünya toplumlarını kandırıyorlar. Bunun üzerinden kimisi kendi rejimini devam ettirmek için bir bahane elde ediyor. Kimisi ekonomik anlamda bir çıkar elde ediyor. Ama sonuç itibariyle danışıklı bir dövüş var gibi bir hava oluştu. Ama İran açısından baktığımızda tabii ilk başta sanki Kasım Süleyman'ın öldürülmesi İran iç politikasında işte bir birlik beraberliği ortaya çıkardı. Sonra İran işte güç gösterisi yapıp Irak'ta başka bir ülkenin sınırları içerisinde sonuç itibariyle üstleri vurdu. Ama Ukrayna uçağının düşmesi dünya kamuoyu açısından İran'a karşı yeni bir cepheleşmenin de habercisidir. Neden? Çünkü orada baktığınız zaman 70 civarında Kanada vatandaşı var, İsveç, İngiltere vatandaşı var gibi. Şimdi burada o zaman bu uçak gerçekten dünkü eğer şeylere göre işte Kanada Başbakanı açıklama yaptı, Pentagon açıklama yaptı, Ukrayna açıklama yaptı. Bu üç ülkenin açıklamasına göre bu uçak diyor füzeyle vurulmuş. Çünkü uçağın kalıntılar içerisinde şey izleri var. Dışarıdan bir vurmayla ilgili özellikle uçağın o dış yüzeyinde kaportasında düşen parçalarda bu tür izler var. O zaman gerçekten bu bir İran füzesiyle vurulmuşsa ne olacak? Tüm sivil uçuşlar kapanabilir İran için.
Yani
İran'a bundan sonra hiçbir uluslararası uçuş gerçekleşmeyecektir. O zaman bu İran'ın dışarıyla tüm bağlantısını kesecek. Toplumsal anlamda kesecek.
Zaten o ambargolarla çoğu bağlantı kesilmiş durumda değil mi?
Doğru, ambargolarla mal giriş çıkışı. Hı. Belki belli bir mal giriş çıkışı yok ama bu sefer artık insanlar da yurt dışına gitmek ya da yurt dışından gelmek gibi bir durum söz konusu olmayacağı için
evet.
Ülkede tamamıyla tüm kapıların kapandığı eski Sovyetler içinde söylediğimiz gibi demir perde ülkesi hı hı. haline gelecek. O zaman biz şu anlama da geliyor. İran'da ne olup ne bitiyor? Kim kimi vuruyor? Kim kimi öldürüyor? Bu kapalı bir ülke olacağı için bunlar dışarıya sızmayacaktır. Daha otokratik bir rejim haline gelecektir. Daha demokrasi dışı bir rejim haline gelecektir. O da İran'daki karmaşayı daha da fazla derinleştirebilir. Bu derinleşme sadece İran'da kalsa hadi diyebilirsiniz ki bu İran'ın iç sorunu diyebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle İran dışarıya rejim ihraç etme konusunda çaba gösteren işte Kudüs Tugayları dediğimiz bunun için kurulmuş sonuç itibariyle. Devrim muhafızları işte bunun için kurulmuş. Yani Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Türkiye gibi ülkeleri de etkileyecek bir sürece girer ki buna çok dikkat etmek lazım. Bir de tabii İran aslında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası haklı bir durumdayken şu anda tekrardan tüm dünyanın gözünde bir saldırgan, bir terör devleti gibi gözükmeye başlayacaktır.
Evet, evet.
Çünkü Ukrayna uçağı düşürüldü. Sonuç itibariyle 170 kişi hayatını kaybetti. Ve bunlar farklı ülkelerin vatandaşları. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Sonuç itibariyle ne olursa olsun bakın İran başka bir ülkenin toprağını bombaladı. Yani Irak topraklarını bombaladı. Burada şu çok önemli. Yani Irak da düşünecek ya İki ülke, birisi geldi benim ülkemde bir adamı öldürdü, Kasım Süleyman'ı öldürdü. Öbür ülkede yine bana sormadan gelip de füzeler attı benim ülkeme, balistik füze attı.
Evet.
Yani burada şu var, İran, Irak'taki etkinliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Yani bir bahane vermiş oldu. Artık Amerika Birleşik Devletleri bu bahaneyi kullanacak. Bir ikincisi, İsrail yıllardır şunu söylüyordu. İran tehlikeli. Bakın işte balistik füzeleri var. Bununla herkesi vurabilir. O gün gece baktığımızda İran tüm ülkeleri tehdit etti sonuçta. Amerika üstleri olan tüm ülkeler eğer karşılık verilirse bana benim hedefim olacaktır dedi. O zaman demek ki İsrail'e de bir koz vermiş oldunuz siz. Bundan sonra İran açısından baktığımızda yani İsrail de diyecek ki bakın ben size söylemiştim. Tüm ülkeler, Amerikan üslerinin olduğu ülkeler İran'ın hedefindedir. O yüzden onun bu gücünü, bu balistik füze gücünü tamamıyla sıfırlayabilmek, işte nükleer silah elde edememesi adına o tesisleri yok etmek için biz önlem almamız gerekiyor diyecek ve ben bu minvalde şunu görüyorum. Yani belki bugün hava biraz daha hafiflemiş olabilir ama çok böyle uzun bir süre olmasa da yakın gelecekte ben İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan bir operasyon yapacağı endişesiyle söyleyebilirim. Yani böyle bir endişeye sahibim. Hı hı. Çünkü Amerika bunu burada bırakmayacak. Eline iyi bir fırsat geçti. Yani Yemen'deki, Irak'taki, Suriye'deki, Lübnan'daki durumu stabil hale getirebilmek için İran'ın o eski dışarıya yönelik bu tür ekonomik imkanlarını, siyasi imkanlarını, işte askeri imkanlarını sıfırlayabilmek adına bu tür operasyonları yapacaktır. Yani İran sonuçta bir koz verdi. Amerika Birleşik Devletleri de bu kozu alabilmek için bir fırsat ortaya koymuş oldu. Yani şu değerlendirmeler aslında biz baktığımız zaman hani gazetelerde, televizyonlarda farklı farklı değerlendirmeler yapıyorlar. Bakın yani yabancı bir ülkenin başka bir ülkede kim ne olursa olsun yani bir devlet görevlisine suikast düzenlemesi biz bunu kabul edemeyiz. Hiç kimse kabul etmez.
Yani Amerika'nın hareketi kabul edilemez.
Kabul edilemez yani. Hı hı. Bu baktığımız zaman hani bunu şuna diyemeyiz ya Amerika iyi ki vurdu, iyi ki öldürdü. Bu ayrı bir şey. Bunu kabul etmiyoruz. Ama bir diğer taraftan da Kasım Süleymani'nin de Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de yapmış olduğu hareketleri, binlerce insanın ölümüne neden olma sürecini onu da unutmamamız lazım. Yani ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Yani bir tarafta adama ahbaklayıp da işte bu adam çok iyiydi Amerika bunu vurdu. Diğer taraftan da Amerika işte bu adam çok kötüydü iyi ki Amerika vurdu. Şimdi bu iki değerlendirme de yanlış. Evet. İkisini de farklı farklı bir şekilde ortaya koymak lazım. Diğer türlü herkes herkesi istediği yerde vurup öldürebilir. Yani sınırlar kalmaz. Uluslararası hukuk kalmaz, anlaşma kalmaz. Yani dünyayı tam bir haydutlar ülkesine, haydutların işte cirit attığı bir dünyaya dönüştürebiliriz. Buna da dikkat etmek lazım.
Amerika burada bırakmaz böyle
bırakmaz,
dediniz.
Bırakmaz kesinlikle.
İran burada bırakır mı?
İran şöyle, yani şu anda İran bu işi bir gurur meselesi haline getirmiş durumda. Yani Kasım Süleyman'ın sonuç itibariyle ülkenin siyasi çevrelerinde çok güçlü birisiydi. Çok etkili birisiydi. Aslında ben şunu da şöyle de değerlendiriyorum. Yani Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden İran iç siyaseti de büyük bir aslında önemli bir fayda sağlıyor. Kendi işlerince yani çok etkili güçlü birisinden kurtuldular ve kendilerince siyasi süreci devam ettirecek o cephe bir avantaj kazandı. Yani ben içten içe onların da bu duruma memnun duyduklarını söyleyebilirim. Ama Amerika Birleşik Devletleri burada kalmayacaktır. Çünkü İran'ın bu saldırgan tutumunu bir bahane olarak görecek. Yani Irak'a füzelerle saldırması uzun süredir beklediği bir bahane. Ama bunu yapabilmek için kendi çevresine tek başına değil de işte bugün hani Trump'ın dün söylediği gibi Orta Doğu ülkelerini NATO'ya alalım. Niye? Çünkü orayı NATO merkezleri haline getirip onlara saldırmamayı, işte İran'ın onlara saldırmasının önüne geçmek de istiyor. Çünkü biraz önce söyledik. İran ne dedi? Amerikan üslerinin olduğu her yeri vururum dedi. Şimdi orası gerçekten NATO ülkeleri olsa da NATO üssü olsa İran böyle bir tehditte bulunamayacak. Neden? Çünkü orayı vurduğu zaman tüm NATO'ya savaş açmış olacak. Ama şimdi sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı cephe alıyor ve ABD tek başına İran'la karşı karşıya gelip de terörizmi ya da savaşı ABD-İran savaşı gibi göstermek istemiyor. Bundan kaçınmak istiyor. Yani İran'ı tüm dünya devletlerinin önüne bir tehdit olarak koymak istiyor. Bunun çabası içerisinde. Bunu bu hale de getirecektir. Bakın birkaç ay içerisinde göreceğiz. İran'ı bu seviyeye getirecek ve sanki NATO'nun oraya müdahalesi ya da bir uluslararası koalisyonun İran'a müdahalesi çerçevesinde bir strateji izleyecektir.
Evet, son derece hareketli bir yıl bizi bekliyor. Kesinlikle. Durum onu gösteriyor. Bir diğer bu haftanın önemli gelişmesi Türk Akım projesinin hayata geçmesi, vanaların açılmasıydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'deydi. Hem bu tören gerçekleşti hem ikili görüşmeler yapıldı. İki lider arasında arkasından basın toplantıları düzenlendi. Libya'ya ateşkes çağrısı bu basın toplantısının en önemli noktasıydı. Siz neler söylersiniz?
Evet, bu Türk Akım törenine ben de katıldım. Oradaydım İstanbul'da. Gerçekten çok büyük bir proje. Bunu değerlendirme hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda, hani Türkiye'yi bir enerji koridoru olarak kullanacak ve yıllarca tarihten beri işte bu doğalgazı kullanan ülkeler var. Sonuçta Doğu Avrupa'dan Rus doğalgazı Doğu Avrupa'dan Balkanlara kadar uzanıyordu. Ama şimdi tersine akan bir süreç var. Bakın 2014 sonrası Rusya'nın doğalgazını Ukrayna üzerinden gönderememesi dolayısıyla önce güney akımdı ama Bulgaristan işte Avrupa Birliği'nin baskısı dolayısıyla bundan vazgeçti. Sonra Türk akımına döndü ve hiçbir arada bir ülke olmadan doğrudan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye giren bir iki tane doğalgaz hattımız olmuş oldu ve artık Türkiye bundan para kazanacak. Eskiden biz Rus doğalgazını, aynı hattan gelen Rus doğalgazını Bulgaristan üzerinden alıyorduk. Yani Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve bize geliyordu Rus doğalgazı. Ama şimdi tersine çevrilmiş, artık Türkiye üzerinden Bulgaristan gaz alır hale geldi. Hı hı. Yani çünkü diğer yol kapanmış oldu. Bir de yani buradan tabii biz Bulgaristan üzerinden gaz aldığımız için bu gaz geçiş ücreti olarak Romanya'ya para ödeniyordu. Bulgaristan'a para ödeniyordu. Ukrayna'ya para ödeniyordu ve daha pahalıya gelen bir gaz vardı. Şimdi bu hat ile birlikte Türkiye daha ucuza gaz kullanacak, bir. İkincisi, Doğu Avrupa'nın artık güvenlik açısından bu enerji projeleri için çok uygun olmadığı ve bölgede sık sık kriz çıkma, askeri anlamda kriz çıkma olasılığından dolayı Türkiye enerji hatları açısından da bir güvenli ülke haline geldi. Yani enerji koridoru içerisinde merkez bir ülke oldu. Bu tabii ki Türkiye'ye önemli avantajlar kazandıracak. Neden? Çünkü Rusya batıya açılmak için artık Türkiye'yi bir merkez olarak kullanıyor. Ve bu merkez olarak kullandığı sürece de bu ekonomik ilişkiler daha farklı ilişkilere de evrilecek. Yani kültürel, askeri ilişkilere de evrilecek. Bu süreç bizi artık iki ülkenin bu tür ilişkileri, bu tür büyük projelere ön ayak olmaları artık ülkeler arası kriz çıkma olasılığını da azaltıyor. Yani bizim gelecekte Rusya ile kriz çıkma olasılığımız gün geçtikçe azalıyor. Neden? Çünkü Rusya sonuç itibariyle çok büyük yatırım yapıyor ülkeye. Biz de onlara büyük yatırım yapıyoruz. Yani krizleri göze alarak bu tür yatırımları riske etmek istemeyecektir hiç kimse. O anlamda böyle bir Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin özellikle Avrupa içerisinde baktığımız zaman etkinin artması açısından bir avantajı var. Bir de tabii bakıyoruz Avrupa Birliği ülkeleri yılda 500 milyar metreküp doğalgaz kullanıyorlar. Bir de Avrupa dünyanın ekonomisi açısından en gelişmiş bölgesi ve ham madde ihtiyacı olan, özellikle enerjiye ihtiyacı olan çok büyük bir pazar. O zaman Avrupa ülkeleri de bu pazar içerisinde enerji güvenliği açısından Türkiye üzerinden doğalgaz alacaklar için Türkiye'ye bakışları değişecektir, politikaları değişecektir, siyasetleri değişecektir. Yani bu koridorlar aslında adı konmamış bir silah Türkiye açısından. Çünkü Kuzey Akım 2 Amerika Birleşik Devletleri yaptırmıyor. Yani Almanya üzerinden tüm Avrupa'ya işte yayılacak doğalgaz projesi gündeme gelmiyor. Çünkü 300 kilometre var daha, yapılmıyor. Polonya itiraz ediyor. Danimarka itiraz ediyor. Baltık ülkeleri itiraz ediyor. İsmet dediğimiz işte Doğu Akdeniz doğalgaz projesini İsrail, Yunanistan bunlar bir araya gelip işte İtalya üzerinden Avrupa'ya göndermek istiyorlar ama Doğu Akdeniz'in şu anda kriz var. Yani Libya, Suriye, bir de ortada gaz var mı yok mu gerçekten şüpheli. Yani İsrail'de gaz var deniyor. İsrail gaz buldu çıkardı. Hani biz görmüyoruz yani böyle bir gaz. Bir de çok pahalı bir proje. O zaman geriye bu Rusya üzerinden gelen Türk akım. Azerbaycan üzerinden gelen TANAP ve TAP ki o hatta Kazakistan, Türkmenistan'ın da eklenme durumu var. Tüm doğalgaz projeleri Avrupa'ya giden Türkiye üzerinden geçiyor. Ve bir de tabii ki Bakü, Ceyhan dışında Kuzey Irak petrolü ve Kuzey Irak, Irak'tan geçen doğalgaz yine LNG ile çevrilip Avrupa'ya gönderiliyor. Türkiye bir merkez oldu. Bu tabii ki Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirdi ki bir de Türkiye ile Rusya'nın etkin olduğu Suriye gibi, işte Libya gibi diğer bölgelerde de bu iki ülkenin orta noktada buluşması için bir fırsat. Mesela dün biz gördük Suriye'de iki lider sonuçta ateşkes uygulanması için anlaştılar ve dün itibariyle Rusya ateşkesin uyulacağını ve İdlib'de bir ateşkes rejimine geçileceğini ilan etti. Zaten Sayın Cumhurbaşkanları Putin ve Erdoğan dünkü görüşmelerde, önceki günkü görüşmelerde pardon, birincisi İdlib'de ateşkes nasıl sağlanacak? Bunun üzerinde durmuşlardı. İkincisi ise Libya'da ateşkes nasıl sağlanacak? Bunun üzerinde durmuşlardı. Şimdi Türkiye İdlib konusunda özellikle sığınmacıların Türkiye'ye girişi ve sığınmacıların sınırlara yığılması konusunda rahatsız. Bunu dile getirdi ve bir an önce Esed rejiminin Rusya destekli saldırılara son vermesini istedi ve oradaki gözlem noktalarından asla çekilmeyeceğini dile getirdi. Çünkü Esed rejimi bir bakıma o saldırıları niye yapıyor? Türkiye'deki o gözlem noktalarını geri çeksin, ben oradaki toprakları hakimiyeti altıma alayım. Bir de öyle bir plan da var ama Türkiye bu planları boşa çıkaracak bir şekilde dedi ki ben gözlem noktalarını hiçbir şekilde terk etmeyeceğim ve oralarda kalacağım. Bir, ikincisi yani bu sivilleri bombalamakla, hastaneleri, okulları bombalamakla buraya barış gelmiyor. Hı hı. Yani bundan vazgeçin. Bu şekilde yapacağınız bu tür saldırılar Esed rejimiyle ortak masa etrafında olabilecek bir siyasi barışı tehdit ediyor. Bakın anayasanın yazılmasında bir ilerleme kaydedilemiyor Cenevre'de.
Evet.
Yani anayasa komitesi kuruldu ama bir şey yok, yazım yok. 2021'de de Suriye'de seçime gidilecek. Eğer yeni anayasa yapılmadan bir seçime gidilirse o zaman gerçekten bu ateşkes çok fazla uzun sürmeyecektir. Silahlar yeniden konuşacaktır. Zaten Rusya ile Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD'de dolayısıyla bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani oradaki işte teröristlerin 30 kilometre öteye gittiğine dair bize bir taahhüt verildi ama bu taahhüte uyulmuyor şu anda. Hala PKK-YPG'nin bölgede etkin olduğunu, Kamış'ta da, Membiş'te etkin olduğunu, Kobani'de işte Aynel Arap dediğimiz orada etkin olduğunu Türkiye biliyor ve Türkiye bunu sık sık ilan ediyor. Diğer taraftan bir de Libya konusu var. Tabi Hafter, isyancı general Hafter üzerinde Rusya'nın bir etkisi var. Türkiye'de Sarraç hükümetiyle, resmi hükümetle bir ilişki içerisinde. Bu iki ülke taraflara etki ederek ya da baskı yaparak da diyebiliriz bir ateşkes rejimi uygulanmasını ve bu ateşkes rejimi zamanında da sırasında da Berlin süreci doğrultusunda masa etrafında bir siyasi barışa nasıl sağlanabilir bununla ilgili görüşmeler gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldılar. Ama dün Hafter ateşkese uymayacağını ve saldırılara devam edeceğini dile getirdi. Ben şunu söyleyebilirim yani Hafter'in bu sözlerinin bir manası yok. Göreceksiniz yakın zamanda hani Rusya baskı yaptığı sürece Hafter bu ateşkesi kabul edecektir. Eğer Hafter ben ateşkesi kabul etmiyorum diyorsa şunu anlamak lazım. Rusya demek ki ateşkes istemiyor. Bunu anlamak lazım. Yani Rusya demek ki yeterince baskı yapmıyor.
Bu kadar etkili yani.
Ya Rusya. Bu kadar etkili tabii ki. Yani eğer 1000 tane sizin Wagner paralel askeriniz varsa oraya Rus uzmanlar göndermişseniz sonuçta bu adam hani Rusya askeri orada bir kor general var. Rus kor generali var görev yapan Hafter güçlerinin içinde. Evet. Bir ordu generali var. O zaman tabii ki bu etki Rusya'sız orada çok bir şey yapamaz. Yani şöyle diyeyim dayanma gücü sınırlı olur. O anlamda eğer Hafter ben ateşkesi kabul etmiyorum diyorsa bu Rusya Türkiye'nin istediği gibi çok daha ciddi bir şekilde Hafter'e baskı yapmıyor anlamına gelir. O zaman şöyle bir sonuç çıkar. O zaman Türkiye eğer Hafter ateşkesi kabul etmiyorsa Türkiye şunu söyleyecek. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bakın siyasi barış, işte savaş bitsin, ateşkes olsun diye gerekli çabayı gösterdim ama Hafter'den bu karşılığı görmediğim için Türkiye Saraç'a daha fazla destek olacak ve çok yoğun bir şekilde Hafter güçleri üzerine bir saldırı gerçekleştirip onu ateşkese ikna edecektir. Çünkü başka yolu kalmıyor bunun. Böyle bir süreç. Bir de şu andan itibaren Türkiye'nin geri dönüş ihtimali de azaldı Arzu Türkdağ'ın. Eğer Sarraç Hafter Trablus'a giner de yenilgiye uğratırsa o zaman şu anlama da geliyor. O zaman Türk ordusu da yenilmiş oluyor orada. Yani büyük bir güç Sarraç'a destek oldu ama isyancı bir mafya tarzı bir general, general de değil yani ünvan sonradan verilmiş bu general ünvanı ona yenilmiş olacak. Evet. Yani Türkiye'nin bunu böyle bir havayı kabul etmesi çok mümkün gözükmüyor.
Peki, hareketli günler bizi bekliyor. Gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.